Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun 15. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. İki haftadır yoktuk. Neden yoktuk? Çok deli bir salgın var. Hasta olduk hepimiz. Bitap düştük. Artık tekrar karşınızdayız. Bakalım bu hafta inşallah hasta olmadan gelecek haftaki bölümü de yapabileceğiz diye ümit ediyoruz. Şimdi ilk haberi Begüm sunsun, ben uygun gördüm. Begüm, seni dinliyoruz.
Bugün sizlere oldukça ilginç bir arkeolojik keşiften bahsedeceğim. Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma var. Uluslararası bir araştırma ekibi, Güney Polonya'daki Maçika Mağarası'nda buzul çağının sonlarına ait insan topluluklarının mezar ritüellerine dair yeni bilgiler elde etti. Aslında bu keşif, ölülerin nasıl gömüldüğüne ve hatta yamyamlığa dair önemli ipuçları veriyor. Maçika Mağarası, tarih öncesi dönemlere ait önemli bir kazı alanı. 100 yıl önce yapılan ilk kazılarda taş ve kemik araçlarının yanı sıra avlanan buzul çağı hayvanlarının kalıntılarıyla birlikte insan kemikleri de bulunmuştu. 1960'larda yapılan yeni kazılarla toplamda 63 kemik parçası ortaya çıkmış ve bu parçaların yaklaşık 18 bin yıl öncesine tarihlendiği anlaşılmıştı. Bu, geç üst paleolitik döneme ait en önemli insan iskeleti koleksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak son yapılan araştırmalarla birlikte bilim insanları bu kemiklerdeki kesik izlerini ve kemiklerin dikkatlice parçalanmış olduğunu fark ettiler. Araştırmanın başyazarı, kesik izlerinin sıklığı ve kemiklerin özellikle ezilerek içlerindeki kemik iliği gibi besinlerin çıkarılmak amacıyla parçalanmış olması, ölülerin parçalanmasının sistematik olduğunu gösteriyor diyor. Peki ama yamyamlık bunun neresinde? Bildiğimiz üzere Magdalenyen insanları etkileyici sanat eserleriyle tanınıyor. Özellikle Lascaux Mağarası'ndaki ünlü duvar resimleri. Bilim insanları bu dönemde yaşam koşullarının genellikle elverişli olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yamyamlığın bir zorunluluk olmaktan ziyade şiddetle bağlantılı bir eylem olabileceği düşünülüyor. Ekip bu tür bir yamyamlığın kaynaklar ve topraklar üzerindeki çatışmalar sonucu topluluklar arasında şiddetli bir şekilde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor. Maçika Mağarası'nda bulunan insan kemiklerinin yerleşim kalıntılarıyla karışık şekilde bulunmuş olması ölülerin saygıyla değil farklı bir şekilde ele alındığını da gösteriyor. Bu yeni bulgular geç buzul çağının toplumlarının kültürel gelişimlerine ve grup dinamiklerine dair değerli bilgiler sunuyor. Bu keşif tarihin insan davranışlarının derinliklerine ışık tutan bir adım. Ayrıca arkeolojinin bu gizemli dönemi hakkında daha fazla şey öğrenmemize olanak tanıyor.
Bu araştırma şeyi mi söylüyor yani? Yamyamlık var ve bu yamyamlık o toplumlarda artık kültür haline gelmiş. Bunu da onların kemiklerinden falan mı anlıyorlar?
Ya evet, kemiklerin içinden kemik iliğini çıkarmak için parçalamışlar kemikleri. Normal ölülerin yanında öyle diyor.
O kemik iliğini içiyorlar mı? Ne yapıyorlar?
Herhalde i̇şte, yemişler, anlamadım. Büyü falan yapıyorlardır. Büyü müyü o tarzda.
Ritüel falan da bulmuşlar. Büyü için olabilir. Ya da belki şey olabilir mesela, ben çok alakası olacak ama çok yakında bitirdiğim için hala etkisinden çıkamadım. Game of Thrones'ta mesela Dothrakileri tam bütün halinde yakıyorlar. Çünkü tam bütün halinde yakmazlarsa öteki dünyada ikinci bir hayata başlayamayacaklarına inanıyorlar. Ve eğer parçalı bir şekilde bir kabile bir diğerine yollarsa eğer onun... Mesela diyelim birini öldürdüler ve onun kolunu yolluyorlar ve o artık oradan kesildi. O öteki dünyaya temiz bir şekilde gidemeyecek. Tanrıların karşısına temiz bir şekilde çıkamayacak. O yüzden ruhu hiçbir zaman huzura erememiş olacak. O yüzden bu parçalanma mesela böyle bir ritüel olabilir.
Game of Thrones'tan bahsettin. Game of Thrones kurgusal bir metin. Ve onun diziye dönüştürülmüş hali. Sen dizisini izledin galiba. Dizisinden bize gönderme yaptın. Fakat Game of Thrones da aslında gerçek hayattan ve mitolojiden çok etkilenmiş bir dizi. Bunu görüyoruz yani. Bunu biliyoruz. Ve bu ritüeller hani geçmiş toplumlarda gördüğümüz şeyler. Kemik iliğini alıp ne yapmış olabilirler diye düşündüğümüz zaman aklıma şey geliyor. Acaba böyle büyü tarzı işte böyle başka ritüeller yapmış olabilirler mi? Ki mesela Göbekli Tepe'den daha önce bahsetmiş olmamız lazım diğer bölümlerimizde. Göbekli Tepe'de bir sürü blok var ve blokların ortasında zemin tamamen tabanın çok kolay bir şekilde temizlenebileceği şekilde tasarlanmış. Ve bunu şeye yoruyor tarihçiler. Orada bir kurban ritüeli mi yapılıyordu? Ve buna yönelik çok fazla şey keşfedilmiş. Belki de yine bu tarz ritüeller insanlar üzerinden yapılmış olabilir. Bakalım, yeni keşifler daha farklı şeyler gösterecektir. Çok ilginç bir haber oldu. Begüm'ün bu ilginç haberinden sonra bir sonraki haber Emre'den gelecek. Emre, umarım senden de ilginç şeyler duyarız.
Hüseyin, benim şu ana kadar ne zaman ilginç bir haber paylaşmadığımı gördün ki? Diyerek sözlerime başlayayım istersen. Selamlar herkese. Bugün sizlerle kara delikler hakkında önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Haberimize Einstein'la başlıyoruz. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kara deliklerin merkezinde tekillik adı verilen noktalar bulunur. Bu noktalarda fizik kuralları işlemez hale gelir. Bilim insanları uzun zamandır bu tekillik sorununa çözüm arıyordu. Barcelona Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi bu alanda önemli bir gelişme kaydetti. Araştırmacılar kara deliklerin tekillik içermeyen yeni bir modelini geliştirdi. Önceki modeller doğada henüz gözlemlenmemiş, olağan dışı özelliklere sahip maddelere ihtiyaç duyuyordu. Yeni model ise sadece yer çekimi etkilerini kullanarak tekillik içermeyen kara deliklerin oluşabileceğini gösteriyor. Bu yeni model Einstein denklemlerinin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor ve ek hiçbir bileşene ihtiyaç duymuyor. Araştırmacılar bu modelin uzay zamanın gerçek yapısını anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor. Peki bu keşif neden bu kadar önemli? Çünkü kara deliklerin merkezindeki tekilliğin nasıl çözüleceği kuramsal fiziğin en temel sorunlarından biri şu an. Bu yeni model sorunun çözümü için somut bir yol sunuyor ve gelecekteki araştırmalar için sağlam bir temel oluşturuyor. Araştırmacılar şimdi bu modeli 4 boyutlu uzay zamanı uyarlamaya ve gözlemlenebilir etkilerini araştırmaya odaklanıyor. Ayrıca kara deliklere düşen maddelerin durumunu da bu model çerçevesinde incelemeyi planlıyorlar.
Şu an dünyada yaşıyoruz ve fizik kurallarına tabiiz. Fizik kurallarına tabi olmadığımız ve bu fizik kurallarından çok daha farklı bir şeyi deneyimlememiz, yani bu bahsettiğin şeyi deneyimlememiz Emre şu an için pek mümkün gözükmüyor. Ama bunu deneyimleyemesek bile bir şekilde tespit edebilmemiz, bir şekilde bunun üzerine çalışmalar yapılabilmesi çok kıymetli. Umarım bunu deneyimleyebilecek hale geliriz. Bakalım gelecek bize neler gösterecek. O da başka bir videonun konusu. Begüm mikrofonun yine ışıl ışıl geldi konuşayım der gibi. Evet, seni dinliyoruz.
Şimdiki haberimde sizlere tıp dünyasında heyecan yaratan bir keşiften bahsedeceğim. Sonunda yüksek tansiyonun yaygın ama genellikle göz ardı edilen bir nedenine çözüm bulunmuş olabilir. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi, Barnsley Trust ve University College London'dan doktorlar oldukça basit ve minimal invaziv bir tedavi yöntemi geliştirdi. Hedeflenmiş termal tedavi, yani kısaca Triple T. Bu yenilikçi tedavi, tedavi edilmeden ve tanı almadan kalan milyonlarca hastaya umut verebilir. Triple T, yani bilimsel adıyla endoskopik ultrason rehberliğinde radyo frekansı ablasyonu, Birleşik Krallık'ta yapılan sıkı testlerden sonra büyük bir başarı gösterdi. Bu tedavi, yüksek tansiyonun nadir görülen ve genellikle tanısı konmayan bir türü olan primer aldosteronizmi tedavi etmede devrim yaratma potansiyeline sahip. Yüksek tansiyon, her 3 yetişkinden birini etkiliyor ve bunlardan yaklaşık %20'de birinin sebebi aldosteron adı verilen bir hormonun fazla üretimi. Bu hormon, vücutta tuz seviyelerini arttırarak tansiyonu yükseltiyor. Ancak hastaların yalnızca %1'inden azı bu hastalık için doğru tanı alabiliyor. Bu durum, böbrek üstü bezlerinde oluşan küçük iyi huylu nodüllerin fazla aldosteron üretmesinden kaynaklanıyor. Bu hastalar standart tansiyon ilaçlarına iyi yanıt vermiyor ve kalp krizi, inme gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşma riski taşıyor. Bugüne kadar primer aldosteronizmin tedavisi için tek çözüm böbrek üstü bezinin tamamen cerrahi olarak alınmasıydı. Bu işlem genel anestezi, hastanede birkaç gün kalma ve iyileşme süreci gerektiriyordu. Ancak Triple T sadece problemli nodülü hedef alarak ve bezin geri kalanını koruyarak cerrahiyi bir kenara koyuyor. Bu tedavi radyo frekansı veya mikrodalga enerjisini kullanarak çok ince bir iğneyle hedeflenen dokularda kontrollü ısı oluşturuyor. Ayrıca ultrason sayesinde bu işlem anlık görsel olarak izlenebiliyor. Fabulous adını taşıyan araştırma Triple T'yi 28 hasta üzerinde test etti. Bu hastaların moleküler taramaları sol böbrek üstü bezlerinde hormon üreten bir nodül bulmuştu. Yeni tedavi güvenli ve etkili bulundu. Çoğu hastada 6 ay sonra hormon seviyeleri normale döndü. Birçok katılımcı tansiyon ilaçlarını tamamen bırakabildi ve hastalık tekrar etmedi. Bu tedavi yalnızca 20 dakika sürüyor ve hem içeriye hem de dışarıya herhangi bir kesi yapmadan uygulanabiliyor. Ayrıca uygulama sonrası hastalar hızla normal yaşamlarına dönebiliyor. Fabulous denemesi sonrası Triple T'yi geleneksel cerrahi yöntemle karşılaştıracak daha büyük bir çalışmaya başlandı. Bu yeni çalışmanın adı WAVE ve sonuçları 2027'de açıklanacak. Bu tedavi uygun eğitimle Birleşik Krallık ve dünya çapında endoskopi birimlerinde geniş çapta sunulabilecek bir seçenek haline gelebilir. Bu tedavi dünya çapında milyonlarca kişi için büyük bir adım. Çünkü bu yeni yöntem primer aldosteronizmi tanıyıp tedavi etme şansı sunarak bu hastaların kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlara yakalanma risklerini azaltacak.
Benim aklıma şimdi şöyle bir soru takıldı. Hani sanırsam tansiyon hastalığının sebeplerinden bir tanesi aldosteronun fazla üretilmesi. Doğru muyum?
Doğrusun.
Peki bazı hastalarda aldosteron niye fazla üretiliyor? Acaba bir ihtiyaca uygun mu üretiliyor bu aldosteron? Ve bu tansiyon hastalığına yol mu açıyor bu sebeple?
Şimdi Begüm şundan bahsetti zaten. Böbrek üstü bezinin katmanları var ve bu katmanlardan farklı farklı hormonlar sentezleniyor. Böbrek üstü bezinde bazen küçük küçük nodüller gelişebiliyor ve bu nodüllerden ekstra fazla salgılanma gerçekleşiyor. Ve eğer ki bu nodüllerden aldosteron fazla salgılanırsa biz buna aldosteronizm diyoruz. Ve bu primer aldosteronizm. Mevzu aslında orada ekstradan fazla bir doku oluşması. Yani bu ekstra herhangi bir şey yanıt değil. Farklı bir şey yanıt değil. Bir de Cushing hastalığı var. Cushing hastalığında ACTH çok fazla salgılanıyor hipofiz bezinden. Ve bu salgılanan ACTH böbrek üstü bezinden salgılanan steroid temelli hormonların artışına sebep oluyor. Bu da hiperaldosteronizmin başka bir sebebi. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Ha şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Peki aldosteronun bu kadar işte fazla olması neden tansiyona sebep oluyor? Bunun olayı şu. Aldosteron sodyumu tutup potasyumu atıyor. Peki bu neye sebep oluyor? İki şeye sebep oluyor. Bu iki yönde tansiyon olmasına, yani yüksek kan basıncına sebep oluyor. Birinci sebep şu. Sodyum içeri alınırken peşinden su getiriyor ve vücudun su miktarı artıyor. Damarda gezinen su miktarı arttığı zaman da kan basıncı artıyor. İkinci bir sebep de tuz miktarı, yani sodyum miktarı fazla olduğu zaman bu sefer vücut daha fazla su almaya meyilli oluyor. O şekilde anlatayım. Ve insan daha fazla su içiyor ve damarlarındaki ozmotik yükün dengelenmesi için damarlarında daha fazla su geziniyor. Böylece yine tansiyonu, kan basıncı artmış oluyor. Bunun mekanizmasını bu şekilde açıklayalım. Peki bu tedavi bize ne gibi faydalar sağlayacak? Şimdi devir artık minimal invaziv tedavi devri. Çünkü minimal invaziv tedavilerde komplikasyon riski çok çok düşük. Ve hastanede yatış süresini bir anda kısaltıyor. Ve çoğu minimal invaziv tedavide artık genel anestezi yapmadan sadece sedasyonla veya bazen sedasyona bağlı kalmadan sadece lokal anesteziyle bu işler çözülebiliyor. Ve hastanede yatış süresini azaltırken hem ölüm oranlarını azaltıyor hem de hastaların konforlarını çok çok arttırıyor. Ve çok daha kısa sürüyor açık ameliyatlara göre. Bu invaziv tedavilerin bir kısmı, yani çok küçük bir kısmını bize gösteriyor Begüm'ün anlattığı haber. Çok çok daha büyük tedaviler keşfedildi. Umarım daha da artar ve hastalar daha konforlu bir, bakalım tıp nereye doğru evrilecek. Evrildiği nokta gerçekten daha da iyiye gidiyor gibi. Bu kadar doktorculuk oynadığımız yeter. Şimdi birazcık Emre'ye sözü verelim de mühendisçilik oynasın. Evet Emre'cim, sendeyiz.
Sıkı takipçilerimiz çok iyi bilir. Bir uzay haberi paylaştıysam hemen ardından yapay zekayla veya kuantumla alakalı bir haber paylaşmayı çok severim. Bu seriyi de bugün de bozmayalım isterseniz. Şimdi sizlerle kuantum bilgisayarlar alanında önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar kuantum bilgisayarların yaygın kullanımı için önemli bir adım attı. Bilim insanları iki ayrı kuantum işlemciyi birbirine bağlayarak tek bir kuantum bilgisayar oluşturmayı başardı. Peki bu gelişme neden önemli? Günümüzde güçlü bir kuantum bilgisayar yapmak için milyonlarca kübit gerekiyor. Ancak bu kadar çok kübiti tek bir cihaza sığdırmak oldukça zor. Araştırmacılar bu sorunu çözmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde az sayıda kübit içeren küçük kuantum cihazları fiber optik kablolarla birbirine bağlanıyor. Böylece hesaplamalar bu ağ üzerinde paylaştırılabiliyor. Araştırmacılar geliştirdikleri sistemde ışık parçacıklarını kullanarak bilgi aktarımı yapıyor. Bu sayede farklı birimlerdeki kübitler arasında bağlantı kurulabiliyor ve kuantum işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem tıpkı günümüz süper bilgisayarları gibi çalışıyor. Süper bilgisayarlar da daha küçük bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşuyor aslında ve tek bir bilgisayardan daha güçlü hesaplama yapabiliyor. Araştırmacılar sistemlerini test etmek için Grover arama algoritmasını kullandı. Bu algoritma büyük veri setlerinde arama yapmak için kuantum özelliklerinden yararlanıyor ve klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı sonuçlar veriyor. Bu yeni teknoloji gelecekte kuantum internet olarak adlandırılan güvenli iletişim ve hesaplama ağlarının kurulmasına da öncülük edebilir gibi duruyor.
Emre, ben sana şeyi soracağım. Bilgisayarlar arasındaki iletişimin ışık yoluyla yapıldığını söyledin değil mi bize?
Aynen öyle.
Bizim fiber optik dediğimiz teknoloji de aslında bunun bir minimal versiyonu mu? Sana onu sormak istiyorum.
Şimdi benim bildiğim kadarıyla iki çeşit kablo yöntemi var. Bir tanesi klasik elektronların hareketini kullanan elektrik kabloları aslında. Diğeri ise daha yeni teknoloji olarak düşünebileceğimiz fiber optik kablolar. Bu fiber optik kablolarda aslında ışığın yansıma özelliği kullanılarak bir bilgiyi bir uçtan diğer uca aktarabiliyoruz. Ve tabii ışık elektrona göre daha hızlı bir parçacık olduğu için daha hızlı iletim sağlanabiliyor. Dolayısıyla aslında daha az enerji tüketimi de sağladığı söylenebilir. Bu özelliğiyle kuantum bitlerini yani kuantum kübitlerini birbirine bağlamak için fiber optik kabloları tercih etmek çok daha mantıklı bir yaklaşım olarak görülüyor. Bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyormuş.
Peki abi, ışığa parçacık dedin, ışık parçacık mıdır, dalga mıdır?
Dalgadır abi ya. Bence ben dalgacıyım biraz. Dalga tarafını daha çok savunuyorum.
Abi sana şeyi soracağım, yani süper bilgisayarlar deyince işte birbirine bağlayınca falan filan işte dedin ya, birbirine küçük bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan aslında büyük işlem kapasitesine sahip bilgisayarlar. Abi şey mi yani, hani mesela Intel i7 12. nesil 13. nesil bilgisayarları alıp 150 tanesini bağlayıp biz süper bilgisayar mı yapıyoruz? Ya da RTX 5070 falan mı bağlıyoruz biz bunlara? Ne yapıyoruz abi?
Oğlum bu nasıl soru, ben buna nasıl cevap vereyim? AMD miyim? Nvidia mıyım? Intel miyim ben?
Abi bu süper bilgisayarlarda işte ne bileyim biz Windows'u yüklüyoruz abi, işlem işte hesap makinesini açıyoruz, oradan mı çok karmaşık işlemler yapıyoruz, ne yapıyoruz abi, onu sen bana bir söyle, oradan gel bana.
Bunun için aslında güncel güzel bir örnek verebilirim. Süper bilgisayarlar dendiğinde aslında ilk aklıma gelen şeylerden biri kuantum bilgisayarlar oluyor ve Google şirketi çok yakın zamanda yeni bir kuantum bilgisayar çıkardı mesela. Bu yeni kuantum bilgisayar sayesinde normal bir bilgisayarın, yani aslında bitlerle çalışan, yani 0-1 ile çalışan temel bilgisayar sistemi mantığıyla çalışan bilgisayara göre milyarlarca kat çok daha hızlı işlem yapabiliyor. Yani çok uzun zaman sürebilecek hesaplamaları aslında saniyeler içerisinde yapabiliyor. Ama bu tabii ki bazı dezavantajları da getiriyor. Mesela günlük kullanımda aslında çok uygun değil kuantum bilgisayarlar. Çok büyük veri setlerini işlemek için çok uygunlar. Ve ileride de bunların biz yüksek ihtimalle çok geliştiğini ve veri setlerini çok daha iyi işleyebileceğimizi göreceğiz. Öyle ki bu biyolojide de görülebilir. Tıp alanında da bence çok önemli etkileri olacaktır. Hani uzaydan konuşuyoruz. Uzaydaki verileri de çok daha iyi inceleyebileceğiz. Belki yeni galaksiler keşfedeceğiz. Bu ve bunun gibi pek çok alanda dediğim gibi süper bilgisayarların, kuantum bilgisayarların etkilerini uzun yıllar göreceğiz gibi duruyor.
Evet, her telden çaldığımız, farklı farklı konulara değindiğimiz, aslında haftanın hatta iki haftanın bilimsel gelişmelerini bu bölümde sizlere aktardığımız Evreka'nın ikinci sezonunun 15. bölümüne burada son vermek durumunda kalıyorum. Daha fazla sizlerle kalmak isteriz fakat yönetmenim beni uyarıyor oradan, artık bitir diyorlar. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.